Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekvir suresinin 1-19. Ayetlerinin tilavetini Kur'an-ı Kerim karilerinden Abdülbasit'ten dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş köreltildiği zaman, yıldızlar bulanıklaşıp döküldüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer kendi başına terk edildiği zaman, vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman, denizler tutuşturulduğu zaman, nefisler birleştiği zaman, ve diri olarak toprağa gömülen kılcağıza sorulduğu zaman, hangi suçtan dolayı öldürüldü? Sahifeler, amel defterleri açıldığı zaman, gök sıyrılıp yüzüldüğü zaman, cehennem ateşi çılgınca kızıştırıldığı zaman, cennet de yakınlaştırıldığı zaman, artık her nefis neyi hazırladığını bilip öğrenmiştir. Artık hayır, yemin ederim, gündüz sinip gece dönen gezegenlere, bir akış içinde yerini alanlara, kararmaya ilk başladığı zaman geceye andolsun ve nefes almaya başladığı zaman sabaha, Hiç tartışmasız o, Kur'an üstün onur sahibi olan bir elçinin gerçekten Allah'tan getirdiği sözüdür.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kainatın anası Hazreti Fatıma'nın şehadet yıl dönümü. Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sevgili kızı Hazreti Fatıma salamullah aleyhanın bir rivayete göre şehadet yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız özel programımızla huzurlarınızdayız. Sevgili Fatıma, sen arşta nübüvvet güneşiyle buluşan ilk yıldızdın. Ey en şefkatli ana ve mahşer gününde şefaat eden. Annem babam şefkatli ellerine feda olsun. Sen fedakarlık semalarının ekseni ve yaratılışın ilk sebebisin. Ey risaletin anası ve velayetin eşi. İşin ta başından velayete destek, semavi sıfatlarının başında yer aldı. Evet değerli dostlar, Hazreti Fatıma salamullah aleyhanın şehadet yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız kısa sohbetimizde birlikteyiz. Bugün yer gök, tüm alem Hazreti Fatıma salamullah aleyha için yas tutuyor. Hazretin hayranlarının kalbi bu acı kaybın yüzünden iyiden iyiye sıkılıyor. Biz de İslam peygamberinin sevgili kızı Hazreti Fatıma'nın şehadeti dolayısıyla taziyelerimizi sunuyor ve mahşer gününde bu şefkatli, İslam ve velayet hamisi ve pak ve temiz yürekli kadının şefaatinden yararlanmayı umuyoruz. sevgili Fatıma, Ali'nin güzel yüzünden gam ve keder tozunu sildiğin ve batılla savaşta aldığı yaralara merhem sürdüğün günleri hatırlıyoruz. Mevlamızın fetihleri senin şefkatine borçludur. Hala keskin hutbeleri mücahitlerin yolunu aydınlatmakta ve tarihin ufkunda parlamaktadır. Ali'nin Zülfikar'ının parlayışı da senin azim ve izzetine borçludur. Hani basiretsizlere ve dünya perestlere öfkelendiğin zaman Kadir Allah'ın gazabı da aşikar olurdu. Senin rızan Hakk'ın rızasıydı ve hoşnutluğunla Arş'ta ve Kudüs'te oturanlar mutlu olurdu. Sevgili Fatıma, sen Arş'ta nübüvvet güneşiyle buluşan ilk yıldızdın. Ey en şefkatli ana ve mahşer gününde şefaat eden, annem babam şefkatli ellerine feda olsun. Sen fedakarlık semalarının ekseni ve yaratılışın ilk sebebisin. Ey risaletin anası ve velayetin eşi, işin ta başından velayete destek, semavi sıfatlarının başında yer aldı. Gerçi Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha'nın mübarek yaşamının her anı dolu dolu ve parlak ve nurani geçti. Ama yine de Hazretin kısa ve verimli ömründe anılık görevi ayrı bir parlaklığa sahiptir. Kendisi Allah Resulü'nün elinde yetişen Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha, beşeri camiaya her biri parlayan birer meşale misali, beşeriyetin yolunu aydınlatan evlatları hediye etti.
Fatıma, Fatıma, ey peygamber babası, Hasan'ın, Hüseyin'in, ey mehriban anası, ey analar anası, analar rehnuması.
Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha mükemmel, layık ve becerikli bir ananın en güzel örneğidir. Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha, evlatlarının ruhunun ta derinlerine nüfuz ederek hepsinde ahlaki ve insani ilkeleri pekiştirdi. O Hazretin yetiştirdiği İmam Hasan sabır abidesiydi ve kerameti ve cömertliği tarihte kayda geçen özellikleriydi. Yine o Hazretin eteğinde yetişen ve izzet ve salabetini anasına borçlu olan İmam Hüseyin aleyhisselam, Hakk'ın batıla karşı savaşını Aşura hamasetinde ebedileştirdi. Hazreti Fatıma Salamullah aleyha ayrıca Hazreti Zeynep'i sevgi dolu kucağında yetiştirdi. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha, Alevi kelamı ve Fatımi iffetiyle Aşura kıyamı sırasında Yezid ve adamların heybetini çökertti ve Aşura kıyamının ebedileşmesinde ve Allah Resulü'nün düşmanların işlediği cinayetlerin ifşa edilmesinde önemli rol ifa etti. Hazreti Fatıma'nın analık şefkatinin örnekleri, savaş cephelerinde çarpışan İslam mücahitlerinin rivayetlerinde de göze çarpar. Örneğin Şehit General Hac Kasım Süleymani, Hazreti Fatıma'nın hayranlarından biriydi. Şehit Süleymani, kutsal savunma yıllarının duayenleri ve şehit anaları ile görüşmelerinden birinde, İslam mücahitlerinin çeşitli harekatlara başlarken Hazreti Fatıma'ya tevessül ettiklerini belirterek şöyle dedi: "Ne zaman savaş sırasında sıkışsaydık ve elimizden bir şey gelmediyse Hazreti Fatıma'dan başka sığınacak kimsemiz yoktu. Velfec 8 harekatında Ervend Irmağı'nın azgın ve fırtınalı sularını görünce Hazreti Fatıma'nın adından daha tanıdık bir ad aklımıza gelmedi. Bu yüzden Ervend Irmağı'nın kıyısında mazlumane gözyaşları ile ona seslendik ve ırmağı "Ya Zehra, Ya Zehra" diyerek açtık. Ben birçok kez Hazreti Fatıma'nın analık gücünü ve şefkatini savaş meydanının tam ortasında gördüm. Hani siz anaların yokluğunda evlatlarınız kana bulandığı sıralarda ben Hazreti Fatıma'yı gördüm."
Çeçim çıramlar şehrin, bu bari derde belerdin. Yatıp balaların evine, mezarın üstüne geldin. Ayağa dur seni tanı, emir-i heyber dindin. Adam sızan kömeğim yok, aman bir hey derdindir,
aman bir hey derdindir. Hazreti Fatıma'nın lakaplarından biri babasının annesi anlamında gelen Ümmü Ebiha'dır. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu güzel lakabı kızına verdi. Hazreti Fatıma sallallahu aleyha sadece evlatları için örnek ve eşsiz bir ana değil, aynı zamanda babası için de şefkatli bir ana gibiydi. Hazreti Fatıma evlatlarına gösterdiği sevgi ve şefkatin aynısını babasına da gösteriyordu. Nitekim birçok kez Hazreti Fatıma sallallahu aleyha babasının bakımını üstlendi. Allah Resulü savaştan döndüğünde Hazreti Fatıma babasının kana bulaşan elbiselerini ve kılıcını yıkar, yaralarını sarar, tedavi eder ve ayrıca Hazretin ruhunu ve kalbini teselli ederdi. Günlük dualar masumlardan bize miras kalan hazinelerdir ve her türlü şartlarda bu hazineye başvurup kendimizi iyi hissetmemiz mümkündür. Pazar günlerine özel dua ise Hazreti Fatıma'nın duasıdır ve çok güzel muhtevası vardır. Kim bu duayı ederse batını nur ve kalbi hikmetle aydınlanır. Hazreti Fatıma sallallahu aleyha pazar günü duasında şefkatli bir ana misali bize Allah'tan neler talep edebileceğimizi göstererek şöyle arz ediyor: "Ey Yüce Rabbim, bugünün başlangıcını kurtuluş ve sonunu zafer ve ortasını iyilik ve şayestelikle belirle. Ey Yüce Rabbim, Muhammed'e ve Ali Muhammed'e selam gönder ve bizi sana dönen ve sen de onları kabul ettiğin ve sana tevessül eden ve sen onlara yeten ve sana yalvaran ve sen onlara merhamet ettiklerinden eyle. Hazreti Fatıma salamullah aleyha yüce konumunu ifade etmek için Allahu Teala'nın yeri ve gökleri yaratmanın sebebini Hazreti Fatıma'nın mukaddes varlığı şeklinde buyurmasını söylemek yeterlidir. Bu bağlamda Levlak hadisini işaret etmek istiyoruz. Bu hadis İslam peygamberinden kutsi hadis olarak nakledilmiştir. Hadis şöyle buyurmakta: eğer peygamber olmasaydı felek yaratılmazdı ve eğer Ali olmasaydı Allah peygamberi yaratmazdı ve eğer Fatıma olmasaydı Allah peygamberi ve Ali'yi de yaratmazdı. Hazreti Fatıma'nın kişiliğini tanımak denizden bir yudum su içmek gibidir. Gerçekte bu büyük kadının kişiliğinin geniş boyutlarını tanımak oldukça zor bir şeydir ve o Hazretin izni ve mededi olmadan neredeyse imkansızdır. Nitekim İmam Cafer Sadık aleyhisselam şöyle buyurur: Fatıma, Fatıma adını aldı. Zira insanlar onun marifetinden koptu ve onun hakikatini tanıma gücünden yoksundur. Biz de Hazreti Muhammed'e ve Pak Hanedanına selam ve salavat gönderiyoruz. Zira İslam peygamberi Hazreti Fatıma ve masum imamlara selam ve salavat göndermenin maddi manevi birçok tesiri vardır ve masumlardan nakledilen dualarda ve ziyaretnamelerde çeşitli ibarelerle zikredilmiştir. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de meleklerin Hazreti Fatıma'ya salavat getirdiği konusunda şöyle buyuruyor: Rahman Allah bir grup meleği Fatıma'yı her taraftan korumakla görevlendirdi. Bu melekler Fatıma hayattayken mezarının başında ve rihlet ettiği anda onunla birliktedir ve ona ve babasına ve kocasına ve çocuklarına bol bol salavat getirirler. Allah Resulü ayrıca Hazreti Fatıma salamullah aleyhaya selam göndermenin fazileti ve sevabı hakkında şöyle buyurmuştur: Ey Fatıma! Kim sana selam ve salavat gönderirse Allah onu bağışlar ve ben cennetin neresinde olursam olayım onu benim yanıma gönderir. 530 kez getirilmesi hacetlerin karşılamasında çok etkili olduğu söylenen salavatlardan biri Hazreti Fatıma salamullah aleyha'nın salavatıdır. Ey yüce Rabbim! Fatıma'ya, sevgili babasına, saygıdeğer eşine ve sevgili evlatlarına selam gönder. Senin ilminin hakim olduğu sayısı kadar. Hazreti Fatıma salamullah aleyha Allah'ın pak ve ihlaslı koluydu ve dünyevi zincirlerden kurtularak erdem yolunda ilerlemek ve Allahu Teala'ya kavuşurken raziye ve merziye olmak istiyordu. Bu yüzden İslam peygamberinin şöyle buyurduğu rivayet edilir: Kızım Fatıma'ya gelince, o alem kadınlarının efendisi, benim tenimin parçası, gözümün nuru ve ruhumun ve kalbimin meyvesidir. Fatıma insan görünümünde bir huriyedir ve ne zaman ibadet mihrabında Allah'ın karşısında duracak olursa, yıldızların yer halkı için parladığı gibi nuru gökteki melekler için parlar. Allah Resulü ayrıca Hazreti Fatıma'nın emsalsiz kişiliği hakkında da şöyle buyurmuştur: Eğer tüm iyiliklerin ve ahlaki faziletlerin bir kişide tecelli edecek olursa, o kişi Fatıma olmalı. Hatta Fatıma hepsinden daha yüce olmalıdır.
Fatıma nur-i Huda'yı ezelidir. Fatıma hemser-i Mahbub-i Ali'dir. Geldi hamide, oldu şehide. Geldi hamide. حمیدن اولدی شهیدن گسلونی بردی مرتزا سینسی یارن زینبی گویدی باغری گان جدی مزارن یا زهران یا زهران یا زهران
Evet, bir kez daha iki alemin hanımı, Hazreti Fatıma sallallahu aleyhanın yürekleri yakan şehadeti dolayısıyla taziyelerimizi sunuyor ve bu acılı günde yüreklerimizle Baki mezarlığını ziyaret ederek Hazretin torunu Hazreti Mehdi aleyhisselamın zuhuru için dua ediyoruz. Zira Hazreti Mehdi'nin zuhuru adalet isteyen yüreklere bir merhemdir. Değerli dinleyiciler, İslam peygamberinin sevgili kızı Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın bir rivayete göre şehadet yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız özel programımızın sonuna geldik. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Hak nasip eyledi vardım bir gece, Baki kenarında durdum bir gece. Sürurla karışık garip bir hüzün, sarmıştı canımı o an büsbütün. Biliyor musunuz nereye gittim? Birden 14 asır geriye gittim. Ya Rab, nakşolunmuş bu topraklara, İbretlerle dolu bin bir hatıra. Ya Rab, buralarda Resul gezerdi, Ali ile Zehra'yı Betul gezerdi. Burada oynardı Hasan, Hüseyin, burada inerdi Cibril ile Emin. Burada dururdu saf saf müminler, tekbir sesleriyle İnlerdi her yer. Burada açardı iman gülleri, buradan coşardı cihat selleri. Nereye bakarsan Resul kokuyor, sanki Bilal çıkmış ezan okuyor. Ama ey Allah'ın yüce Resulü, gidişinle soldu hakikat gülü. Korktukların bir bir hakikat oldu. Makam, dünya hırsı kalplere doldu. Tenha kaldı Hakk'ın mizanı Ali. Büküldü yeniden İslam'ın beli. Ya Rab, nerede o vefalı dostlar? Selman-ı Ebu Zer, Mikdad-ı Ammar. Bir Ravza'ya, bir de Baki'ye baktım. Bağrım parelendi, ağıtlar yaktım. Baki'den göklere gurbetin sesi yükselip ağlatır aşık herkesi. Baba kucağında mazlum evlatlar, nice yükselmesin göğe feryatlar. Dedim adın senin cennetti hani, sana kıyan vallah canidir, cani. Ah ey Baki, senin gül bağın nerede? Neden karanlıksın, çırağın nerede? Biliyorum sözün çoktur ey Baki, ama söze hacet yok ki ey Baki. Bu lisan-ı halin yeterdir bize, oktan, kılıçlardan beterdir bize. Bu halin arife, İrfandır senin, sessizliğin gizli tufandır senin. neredesin Mevla sahibe zaman? Gel gör dostlarının hali perişan. İsa nefesli yar, anan bekliyor. Acıları henüz dinmek bilmiyor. Yaradır henüz sır dolu sinesi, dinmemiş gözyaşı, vaveyla sesi. Gel de dinsin artık Zehra figanı, Beytül sürur olsun Beytül ahzanı. Gel ey Mevla, göster gizli makberi, gel beyan eyle o sırrı etheri.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da doğa terapi turizmi.
Değerli dinleyiciler, İran'da doğa terapi turizmi isimli seri sohbetimizin 16. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Erdebil eyaleti üzerinde duracağız.
Sağlık turizmi ve doğa terapi turizmi ülkelerin önemli turistik fırsatları ve potansiyellerinden sayılır. İran'da güzel doğası ve dört mevsimli iklimi, kaplıcaları, maden suyu kaynakları ve bu gibi doğal cazibeleriyle bu alanda yüksek kapasiteye sahiptir. İran'da doğa terapi turizmi isimli seri programımızda doğal sağlık hizmetleri ve doğa terapiyle ilgilenen turistlere İran'ın doğal kapasitelerini ve imkanlarını tanıtmayı amaçlıyoruz.
İran'da doğa terapi turizmi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde son birkaç bölümde olduğu gibi Erdebil eyaletinde bulunan doğa sağlık turizm alanlarını ve noktalarını tanıtacağız. Erdebil eyaletinin doğal özelliklerinden biri de kaplıcaları, ılıcaları ve çok sayıda maden sulara sahip olmasıdır. Bu noktalar ise tedavi amaçlı seyahat eden turistler için ilgi çekicidir.
Önceki bölümde Erdebil eyaletinin Meşkinşehir kentinde ve bölgesinde bulunan bazı ılıca ve kaplıcaları ele aldık. Programımızın bugünkü bölümünde sizleri bu bölgedeki diğer ılıca ve kaplıcalar ile tanıştıracağız.
Sebelen Volkanik Dağı'nın yaylak yamaçlarında bulunmasından dolayı bölgede birçok maden suyu kaynağı görülmektedir. Bu maden suyu kaynakları farklı noktalarda ortaya çıkarak mineral ve sıcak suları ile birçok faydalı işlevleri de ortaya çıkarır. Geçmişte yörenin göçebeleri ve yaylak yapan sakinleri küçük havuzlar oluşturarak Sebelen Yamacı'nın maden kaynaklarını her zaman banyo yapmak ve tabii ki hastalıkları tedavi etmek için sıcak su olarak kullanırlardı. Zamanla bu kaynaklar verimliliklerini gittikçe daha iyi gösterdi ve havuzlar daha iyi donanımlı ve güncellenmiş hale geldi. Böylece bugün Meşkinşehir turistik bölgesi 11 modern ve geleneksel kaplıcaya sahip oldu.
Meül Turistik Köyü, Melik Suyu, Şefa ve Yel Suyu gibi 3 modern hidroterapi kompleksi ve bir de geleneksel Meül Suyu kompleksiyle doğa terapi alanında önemli bir merkez sayılmaktadır.
Mühl Turistik Köyü'nde inşa edilen Melik Suyu Sağlık ve Hidroterapi Kompleksi Meşkin Şehri 14 kilometre uzaklıkta bu köyün jeotermal istasyonuna doğru yolunda yer almaktadır. Bu kompleksin suyu Sebelan'ın yeşil yamacında bulunan bölgenin çok popüler mineral kaplıcası Melik Suyu'ndan sağlanmaktadır. Bu kompleksin suyu romatizma tedavisi, bel ve boyun fıtığı, eklem ve kemik ağrıları, sinirsel ve psikolojik sorunlar, cilt sorunlarına iyi gelmektedir.
5 hektarlık alana sahip Melik Suyu kompleksi sıcak maden suyu havuzu, çocuk havuzu, jacuzzi, bireysel küvetler, kuru ve buharlı sauna ve soğuk su havuzu gibi olanaklarla donatılmıştır. Bu kompleksin suyu %100 doğaldır ve yerel halk arasında da çok popülerdir.
Möğül, Kaynarca turistik bölgesinde Kaynarca ve Velizir komplekslerinden sonra 3. modern kompleks olarak kurulan ve mükemmel tesislere sahip olan Şifa Hidroterapi Kompleksi, Meşkenşehir kentindeki turistik Muik bölgesinde yer almaktadır. Bu kompleksin suyu daha önce Kotur suyu kaynağından sağlanıyordu. Ancak mevcutta Severa'nın bereketli yamacında bulunan bölgenin saydam sulu kaynaklarından biri olan Aksu mineral kaplıcasından sağlanıyor. Bu kompleksin suyu cilt hastalıkları, romatizma ve ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde oldukça faydalıdır.
Şifa Kaplıca Kompleksi, sıcak maden suyu havuzu, gençler havuzu, çocuk havuzu, soğuk su havuzu, kuru ve buharlı sauna, sis tüneli, masaj odası, otopark ve konut süitleri gibi olanaklarla donatılmış bay ve bayanlar için ayrı olarak hizmet vermektedir. Bu kompleksin suyu da mineral ve %100 doğaldır.
Aygar Kaynarca Modern Hidroterapi Kompleksi, Erdebil Eyaleti'ni Meşkinşehir kentinin güneybatısındaki Kaynarca Kaplıcası'nın yakınında yer almaktadır. Bu kompleksin suyu da Kaynarca Kompleksi gibi İran'ın en sıcak maden suyu kaynağı olarak kabul edilen Kaynarca Maden Suyu Kaynağı'ndan sağlanıyor. Asidik Kaynarca kaynağının suyu 82 derece sıcaklık ve saniyede 9 litre debisiyle lenfatizm, raşitizm ve kronik romatizma tedavisinde yararlı olan sodyum kloritli kaynaklar tipindendir. Bu sıcak su kompleksi bay ve bayanlar için iki ayrı havuza sahiptir. Ayrıca sıcak maden suyu havuzu, balık terapi odası, güneş terapi salonu, kişisel banyolar, kur ve buharlı sauna, jacuzzi, spor havuzu, özel havuz ve masaj odası gibi olanaklarla donatılmıştır.
Şabil Hidroterapi Kompleksi ise Meşkinşehir'in 45 kilometre güneydoğusunda ve Lahrut kentine 25 kilometre mesafede yer almaktadır. Sabalan zirvesinin eteğinde ve yol kenarında bulunan Şabil kaynağı 49 santigrat sıcaklık ve saniyede 5 litre debiye sahiptir. Bu kaynağın suyu bikarbonatlı ve sodyum bikarbonatlı maden suları kategorisindedir. Yüksek miktardaki bikarbonat asidi nedeniyle hareket, nörolojik, ayak ağrısı ve sırt ağrısını tedavi etmek için kullanılır.
Bay ve bayanlar için iki ayrı havuza sahip Şabil Hidroterapi Kompleksi, sıcak maden suyu havuzu, soğuk su havuzu, jacuzzi, kuru ve buharlı sauna, masaj odası, otopark, çardak lokanta ve konut suitleri gibi olanaklarla donatılmıştır.
Geleneksel ve tamamen doğal Kotur suyu hidroterapi havuzu en eski sıcak su havuzlarından biridir. Bu kaplıca Lahrut kentine 24 kilometre ve Meşkinşehir'e 45 kilometre mesafede yer almaktadır. Kotur suyu çok sıcak, sodyumlu ve kalsiyumlu ve kükürtlü kaynaklar sıralamasında yer almaktadır. İçindeki saf kükürt sayesinde sıcak suyu cilt hastalıkları başta olmak üzere çeşitli hastalıkları tedavi ettirmek için iyileştirici özelliğe sahiptir. Sıcaklığı 42 santigrat derece ve akış hızı saniyede 13 litredir. Bununla birlikte Kotur suyundaki yüksek kükürt nedeniyle gazının doğrudan solunmasından kaçılması önemlidir. Thank you.
Hastalıkların tedavisinde etkinliğiyle bilinen kotur suyu çok uzun yıllardan beri çoğu mevsimlerde, özellikle de sıcak mevsimlerde İran'ın ve dünyanın farklı noktalarından gelen turistlere hizmet vermiştir. Kotur suyu ılıcasının bulunduğu geleneksel köyde otel, restoran, kiralık ev, kahvehane, fırın ve dükkanlar bulunmaktadır. Bu kaplıca Şabil Hidroterapi Kompleksi'ne çok yakındır. Bu kaplıca yolu dağın inişli çıkışlı yapısına rağmen her türlü araç için çok düzgün ve iyi durumdadır. Bu hidroterapi merkezinin imkanları sınırlıdır ve sadece erkekler ve kadınlar için dönüşümlü olarak kullanılan geleneksel bir havuzu içerir.
Kotur suyu seyahat etmek için farklı bir yerdir. Çünkü el değmemiş iklime, bozulmamış doğaya ve görülmeye değer göçebelere ek olarak kotur suyu kompleksine sahiptir. Kotur suyu tuzlu buharı ve gazı nedeniyle çatıya sahip değildir. Bu yüzden de içinden Sabala'nın karlı kaplı zirvesi rahat bir şekilde görülmektedir. Kotur suyu su miktarı açısından İran'ın kuzeybatı bölgesindeki en zengin kaplıcalardan biridir. Bu nedenle bölge ahalisi suyun bir kısmını nehre yönlendiriyor. Tabii ki 40 santigrat derece sıcaklığın nehir üzerinde güzel bir etkisi var. Burada şafak vakti ve akşamları gezginler köyün içinden geçen nehre baktıklarında nehirden yükselen bir buharla karşılanırlar. Bu da eşsiz bir manzarayı meydana getirmektedir.
Göçebeleri ve göçebe yaşamına yakınlığı yüzünden kotur suyunun yerel mutfağı da çok popülerleşmiştir. Özellikle kebap ve ayran çorbası popüler hale gelmiştir. Yolcular köyde kaldıkları süre boyunca Sebelan'ın yamaçlarında sürekli otlayan koyunların etinden kebap yapmayı yıllardır tercih ediyorlar. Ayran çorbası ise yerel ayran, bezelye, sarımsak, pirinç, dağ ve yabani sebzelerini içeren başka bir yerel yemektir. Çorbacılar ve diğer dükkanlar günün 24 saati yolculara hizmet veriyor. Bu yüzden gecenin ortasında aç uyanırsanız tüm dükkanların açık olduğundan ve yemeğinizin 20-30 metre uzakta olduğundan emin olun.
Sebelan'ın yüksekliklerinde otlayan koyunların kaliteli sütleri vardır. Bu nedenle taze kaymak bulmak için çevredeki göçebelerin çadırlarını ziyaret etmek gerekir. Yerlilere göre kotur suyu kaymağı kalite açısından İran'ın kuzeybatısındaki en iyi kaymak türüdür. Bundan dolayı turistler de meralara seyahatlerinde muhakkak bu kaymağı denerler.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna isimli sohbetimizin 25. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden ismi şeriflerden bu hafta izzet ve şeref veren, ağırlayan anlamına gelen, el-mu'iz ve zillete düşüren, hor ve hakir eden El-Müzil ismi şeriflerini ele alacağız. Müzik
Hatırlanacağı üzere geçen bölümlerde de belirttiğimiz gibi Esmaül Hüsna'lardan bazıları birbirine tamamen ters anlamda özellikler taşırlar. Örneğin alçaltan, hafız ve yükselten Rafi ismi şerifler görünüşte birbirine karşı göründükleri için mütekabil isimlerdir. Üstelik hafız Celaliye ve Rafi ise Cemaliye isimlerindendirler. Yine önceki sohbetlerimizden hatırlayacağınız gibi Celaliye isimleri kahır, galebe ve sultan anlamında ve Cemaliye isimleri ise Yüce Allah'ın rahmet, lütuf ve yüceliğinin dalgalandığı isimler olarak insanı kendine cezbederek ünsiyet, aşk ve sevgi oluşturuyor. Bu haftada mütekabil isimlerden Mu'iz ve Müzil ismi şeriflerine kısaca değinmek istiyoruz. Mu'iz ismi şerif, izzet veren, nusret kazandıran ve yardım eden. Muzil ise zillet veren, zelil eden ve alçaltandır. Mu'iz olan Yüce Allah ona boyun eğen ve emirlerine tabi olanları görünüşte yoksul ve fakir olsalar bile izzet ve yücelik kazandırır. İnsanın izzet kazanması Yüce Allah'ın emirleri ve nehirlerine itaat etmekten geçer. Başka bir ifadeyle insan Allah'a dayandığı ve Allah'tan başkasından uzak durduğu kadar izzet kazanır. Zira izzet Yüce Allah'a hastır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresinin 139. ayetinde şöyle buyuruyor. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost edinen kimselerdir. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Halbuki bütün izzet ve şeref Allah'a aittir. Bu yüzden Allah'ı Mu'iz tanıyıp ona tevessül ederse göz önündeki her şeyin Allah'ın bir cilvesi olarak görür. Akıl ve düşüncesi Allah'tan başkasından uzaklaşarak kesilir. Aslında Yüce Allah daha fazla anlama seviyesine ulaşması için böyle bir insanın gözleri önündeki perdeyi kaldırıyor. İşte bu yüksek anlayış seviyesi ise insanı kemalin zirvesine taşır. Nitekim Fecr suresinin 27 ve 28. ayetlerinde şöyle buyruluyor. Allah şöyle der. Ey huzur içinde olan nefis, sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İmam Hasan Muçteba aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ne zaman akraba ve güç olmaksızın izzet ve yücelik istersen Allah'a boyun eğmemek zilletinden Allah'a itaat etmeye geç. Cenab-ı Hak Ali İmran suresinin 26. ayetinde Mu'iz ve Muzil ismi şerifleri birlikte kullanarak şöyle buyuruyor. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin, Dilediğinden de mülkü çeker, alırsın. Dilediğini aziz edersin. Dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Söz konusu ayet, izzet verenin sadece ve sadece Yüce Allah olduğunu ve zillet verenin de sadece Cenab-ı Hak olduğunu açıkça belirtiyor. Yüce Allah kendisinin emirlerine uyanı, günahtan uzak duranı izzet sahibi yapar. Her itaatle birlikte bir izzetin varlığı ve her günah ile birlikte zillet ve aşağılığın olması genel bir kuraldır. Hiç kimse Yüce Allah'a isyan ve itaatsizlikte izzet sahibi olamaz. Zira Allah-u Teala izzetin kendisine itaat etmekle bağlantılı olduğunu belirtiyor. Cenab-ı Hak aynı zamanda günah ve zilletin de birbirine bağlı olduğunu belirtiyor. Zira günah, kul ve Allah'ı arasındaki karanlık perdesidir. Bu yüzden gerçek izzet ve yüceliği isteyen ise onu Allah'a kulluk ve itaat etme yolunda araması gerekir. Nitekim Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyuruyor: Allah'a itaat eden izzet bulur ve güçlenir. Buna karşı müzil olan Allah-u Teala kendi marifetinden düşmanlarını mahrum bıraktığı için onları zelil etmiştir. Aslında Yüce Allah bir kulunu zelil etmek istediğinde onu nefsani istekler ve şehvetleriyle baş başa bırakır ve kendisiyle kulunun arasını açar. Nitekim İsrailoğullarını kendilerine bağışladığı onca nimete rağmen nankörlük edip buzağa tapınca Yüce Allah da onların büyük günahına karşılık büyük bir azap göndererek onlara ilahi öfkeyi görmeleri ve bu dünyada zilleti tatmalarını sağladı. Bu konuda Bakara suresinin 61. ayetinde şöyle okuyoruz: Zillete, fakru zarurete mahkum oldular. Allah'ın gazabına uğradılar. Muiz ismi şeriften yararlanmak isteyen kimse, izzet ve yüceliği asıl kaynağından, yani Yüce Allah'tan aramalı ve ilahi izzete ulaşmanın en iyi yolu ise ilahi emirlere uymak ve günahlardan uzaklaşmaktır. Cenab-ı Hak Fatır suresinin 10. ayetinde şöyle buyuruyor: Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Yüce Allah böyle bir izzet ve kerameti ancak onu sevenlere verir ve onları şerif ve saygın kılar. Nitekim İmam Hüseyin aleyhisselam da Emevilerin ordusu karşısında yenilgiye uğradı. Fakat Allah için kıyam ettiği ve her şeyini Allah yolunda kurban ettiği için Yüce Allah da o hazreti günümüze kadar sadece Müslümanlar arasında değil, tüm dünya çapında ve tüm asırlarda büyük bir izzet ve ilahi yüceliği verdi. Öyleyse eğer izzet ve büyüklük Allah'tan başkasından talep edilirse, sırf yalan ve göstermelik bir izzet olacak. Hazreti Ali aleyhisselamın da buyurduğu gibi, ancak insanı helake sürükler. Allah'tan başkasından izzet talep eden kimsenin izzeti, onu helak eder. Tarih boyunca birçok şair, yazar ve sanatçı tüm yeteneklerini krallara övgüler yağdırmak ve onlara yaranmak için kullandılar. Fakat krallar da onlara akla hayale gelmeyen kötülükler yaptılar. Örneğin aslen Arap olan Ebu Müslim Horasan'da yaptığı kıyam nedeniyle Ebu Müslim Horasani olarak tanındı. Abbasi halifelere birçok hizmette bulundu fakat sonunda halifeler de onu zilletle öldürdüler. Muhyiddin Arabi kaleme aldığı Keşful Maani en sırrı Esmaullah el-Hasani kitabında bu konuyu şöyle yazıyor. Allah'ın nurlu isimlerinin ışığında olmayan izzet tıpkı iftihar eden nadan sultanlar, krallar, emirler ve hükümranların izzeti gibi gerçek değil. Bunlar halk ve hatta kendileri nezdinde en alçaklardır. Lokman-ı Hekim izzete kavuşmak için bir başka yol öneriyor ve kendi evladını yetiştirmek için onu dünya ve Allah'tan başkasından kesmeyi önererek şöyle diyor. Oğlum, eğer bu dünyanın tüm izzetine sahip olmak istiyorsan, halkın elinde olandan umut kes. Zira peygamberler tamahlarını kesmeleri nedeniyle gördüğün konuma gelmişlerdir. Bu yüzden Yüce Allah'ın Muiz ismi şerifine ulaşmanın yollarından biri kanaat etmektir. Kanaat etmek müminlerin özelliği ve faziletli insanların imtiyazlarındandır. Kendini yetiştiren insanlar kanaat ruhuna sahip, izzetli insanlardır. Bu yüce güdülenme ile asla başkalarının malına göz dikmiyor ve mal ve makam kazanmak için kendi yüce şahsiyetini alçaltmaz. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ehl-i Beyt imamlarının dördüncüsü İmam Seccad aleyhisselamın Arefe duası ile sizlerle vedalaşmak istiyoruz. Allah'ım, selamın Muhammed ve Ehl-i Beyt üzerine olsun. Beni kendi nezdinde alçalt ve mahluklarının nezdinde aziz et. Beni kendinle halvette alçalt, kullarının arasında yücelt. Ve bana ihtiyacı olmayana muhtaç etme. Ve benim sana ihtiyacım ve yoksulluğumu artır.
İran Radyo Podcast. Burası Roosevelt Caddesi istasyonu. Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirilmesine ilişkin yeni ve farklı bir anlatı. Bu nadiren duyduğumuz belgelere ve anılara dayanan bir anlatıdır. Roosevelt Caddesi İstasyonu podcastine hoş geldiniz. Tarihin canlandığı ve 20. yüzyıl İran'daki en önemli olaylardan biri olan Tahran'daki Amerika Büyükelçiliğinin ele geçirilmesinin anlatılmamış hikayelerinin gözlerinizin önünde açıldığı yer. Bu sadece bir podcast değil. Aynı zamanda resmi belgelerden, ilk elden anılardan ve yıllarca gölgede kalmış basın haberlerinden yararlanılarak tarihin kalbine bir yolculuktur. Bir zamanlar Roosevelt olarak bilinen cadde, İran tarihine ikinci devrim olarak geçen bir devrime sahne oldu. Diplomasinin sembolü olması gereken büyükelçilik, CIA casusluk faaliyetlerinin üssü haline geldi. Roosevelt Caddesi istasyonunda bu olayın gizli katmanlarını tarafsız ve belgelenmiş bir bakış açısıyla inceliyor, sizi İran tarihinin akışını değiştiren kararların, komploların ve tepkilerin perde arkasına götürüyoruz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hicri Şemsi 13 Aban 1358 sabahı Tahran hala devrimin etkilerini yaşarken Amerikan Büyükelçiliğinin yüksek duvarları aniden sarsıldı. İmamın yolunu izleyen bir grup Müslüman öğrenci cesur bir saldırıyla Amerikan Büyükelçiliğini ele geçirdi. Yaşananlar sadece fiziksel bir işgal değildi. Onlarca yıldır üzerlerinde müdahale gölgesi hisseden halkın yüreklerinden gelen bir çığlıktı. Bu çığlık hızla tüm dünyada yankı buldu. Reuters ve Associated Press'ten, Agence France Presse ve United Press'e kadar dünyanın önde gelen haber ajansları olayı hızla haberleştirdi. Birbiri ardına endişe ve aceleyle İranlı öğrenciler Amerikan Büyükelçiliğini ele geçirdi manşetlerini attılar. Ancak kameraların yakalayamadığı şey İranlıların yüreklerindeki yaranın derinliğiydi. Amerika Başkanı Jimmy Carter için bu uzun zamandır korktuğu kabus anıydı. Başkanlık seçimleri arifesinde şansı yaver giderken, Büyükelçiliğe yapılan baskın siyasi güvenirliğine ölümcül bir darbe indirdi. O öğleden sonra Carter'in ulusal güvenlik danışmanı Zbigniew Brzezinski ona acil bir not yazdı. İranlı öğrenciler bu sabah Amerika Büyükelçiliğini ele geçirdi. Büyükelçilik çalışanlarını rehin aldı ve ellerini bağladı. O andan itibaren Beyaz Saray ayağa kalktı ve kriz görev gücü kuruldu. Amerikalıların İran rehine krizi olarak adlandırdığı süreç resmen başlamıştı. Büyükelçilik baskınından sadece bir gün sonra İran'ın başkentinde siyasi bir deprem yaşandı. Ancak bu sefer sokakta değil, başbakanlık makamında. Geçici hükümetin başbakanı Mehdi Bazargan derin bir sessizlik içinde İmam Hümeyni'ye bir istifa mektubu yazarak görevinden istifa etti. Bu mektupta istifasının gerekçesi olarak müdahale, taciz, muhalefet ve anlaşmazlıkları gösterdi. Bu istifanın perde arkasında başka bir hikaye daha vardı. İmamın oğlu Seyyid Ahmet Hümeyni'nin kısa bir süre sonra açıkladığı bir hikaye. Bazargan ve Yadullah sahabinin o gece başbakanlık makamında bulunduklarını ve imamın istifalarını kabul etmeyeceğini düşündüklerini söylüyor. İstifa ederek taviz elde etmek istiyorlardı. Örneğin geçici hükümetin devamı için rehinelerin derhal serbest bırakılmasını ön koşul olarak istiyorlardı. Ancak İmam Hümeyni her zamankinden daha kararlı bir tavırla istifayı kabul etmekle kalmadı, aynı zamanda ülke yönetimini derhal devrim konseyine devretti. Kısa ama çarpıcı bir mesaj. Geçici hükümet dönemi sona ermiştir. Seyyid Ahmet Hümeyni istifanın duyurulmasının ardından dönemin radyo ve televizyon başkanından Hümeyni ey Hümeyni marşını çaldırmasını istedi. Böylece halk devrimden liberal yönetim tehlikesinin kalktığını anlayacaktı. Seyyid Ahmet Hümeyni'ye göre geçici hükümetin istifası devrimcilere Amerikan hedefleri doğrultusunda baskı yapmak için bir araçtı. Ancak pratikte istifa devrimci iktidar yapısındaki liberal etkenin sonunu işaret ediyordu. Aynı gün Washington'dan Tahran'a ilk doğrudan temas kuruldu. Hattın diğer ucunda Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın İran Masası Başkanı Henry Precht, artık devrimin en tehlikeli isimlerinden biri olan Ayetullah Beheşti'nin sesini duydu. Beheşti'nin cevabı sakin ama kararlıydı. İran halkı sadece Şah'ın kabulüne değil, aynı zamanda yıllardır süren müdahalelere, darbelere ve aşağılanmalara da öfkeli. Öğrenciler rehineleri güvende tutuyor, ancak bu öfkenin gerçek nedenini anlamanız gerekiyor. Beheşti şunu önerdi: Amerika gerçekten konuşmak istiyorsa dürüstlükle başlamalı. Devrik Şah'ı neden kabul ettiğini açıklayan bir açıklama yapmalı. Aldatmaca yok, baskı yok, sadece gerçek. Öte yandan büyük elçilik işgalleri dalgası Tahran'la sınırlı kalmadı. Tebriz, İsfahan, Kermanşah. Hicri Şemsi 13 Aban'dan sonraki günlerde tekrar gündeme gelen isimlerdi. Tebriz'de Halkın Mücahitleri örgütüne bağlı bir grup olan Müslüman öğrenciler Amerikan konsolosluğuna saldırdı. Ancak kökleri ulusal ve devrimci bir protestoya dayanan Tahran'daki hareketin aksine burada her şey savaşçıl bir havaya bürünmüştü. Bina neredeyse boştu. Belgelerden ve çalışanlardan yoksundu. Ancak mücahitler konsolosluğu askeri eğitim üssüne dönüştürdüler. İsfahan'da da aynı senaryo tekrarlandı. Terk edilmiş bir konsolosluk, birkaç saat süren bir işgal ve olayı sonlandırmak için devrim muhafızlarının müdahalesi. Tahran'da ise ne imamın saflarından ne de devrimcilerden olmayan bir başka grup İngiliz Büyükelçiliğini yıkmayı planlıyordu. Ancak devrim komitesi müdahale etti. Sanki birileri devrim dalgasıyla birlikte iktidar dalgalarına binmek istiyordu. Halkın mücahitlerinin taklit fetihleri anti-emperyalist bir boyuta sahip değildi. Tamamen savaşçıl bir eylemdi ve örgütün çıkarları doğrultusundaydı. Amerikan konsolosluklarının bina ve tesisleri halkın mücahitleri tarafından ele geçirildi ve örgütün çıkarları doğrultusunda kullanıldı. O günlerde imamlık makamı bir açıklama yayımladı. Hiçbir büyük elçilik veya yabancı temsilcilik saldırıya hedef olmamalıdır. Devrimin açık bir yolu var ve böylesi bir kaos komploların üreme alanıdır. Thank you. Bu sıcak atmosferde operasyonların bir iki günden fazla sürmeyeceğini düşünen imamın safındaki öğrenciler aniden büyük bir halk desteğiyle ülkenin dört bir yanından gelen telegraflarla ve en önemlisi İmam Hümeyni'nin açık desteğiyle karşılaştılar. Büyükelçiliğin demir kapısının ardında sloganlar durmadı. Buşehir ve Urumiye'den, Senendac ve Gonaba'dan telegraflar yığıldı. Heyecanla yazılmış ve ortak bir mesaj taşıyan mektuplar. Kalın, geri çekilmeyin, arkanızdayız. İlk saatlerde Büyükelçiliğin yarı karanlık odalarında İranlıların yıllardır habersiz olduğu çekmeceler açıldı. Şifreli dosyalar ve evrak masalara saçıldı. Diplomat kılığındaki siyasi ajanların basit istihbarat toplamanın ötesine geçen ve gizli operasyonları yönetmeye kadar uzanan planlardan sorumlu olduklarını kanıtlayan belgeler. Daha önce sadece bir his ve tahmin olan şey, şimdi Amerika'nın resmi mührü ve imzasıyla belgelenmişti. Dün geceye kadar bu binada 2-3 gün daha kalmayacaklarını düşünen gençlerin zihninde Büyükelçilik aniden bir savaş odasına dönüştü. Gizli planlar mavi sayfalardan bir biri ardına ortaya çıktı. İmamın çizgisini izleyen öğrenciler daha önce halkın coşkusuyla cesaretlenmiş olsalar da şimdi gözleri gizli damgalı sayfalara açılmıştı. İlk karar birkaç gün protesto ardından rehinelerin teslimi aniden bozuldu. 12 numaralı yüksek profilli duyuru Hicri Şemsi 15 Aban'da yayımlandı. İmamın mesajına ve binlerce halk telgrafına atıfta bulunan öğrenciler, komplo ve casusluk merkezinin ulusun talebi Muhammed Rıza Pehlevi'nin dönüşü ve Amerika Birleşik Devletleri'nin resmen tanınması karşılanana kadar işgal altında kalacağını duyurdular. Aynı gün, mevzilerimizde kararlı bir şekilde duruyoruz vurgusunu içeren 15 numaralı duyuru da yayımlandı. Ancak örgüt kararlılığını korumak istiyordu. Birkaç gecelik koruma ve belge toplamayı yeterli gören ilk plan yerini daha kapsamlı bir plana bıraktı. Rehineleri koruyacak, belgeleri düzenleyecek ve yoğun muhabir ve mektup akışına yanıt verecek bir plan. Bu nedenle yeni bir yapı oluşturuldu. En üstte Casusluk Yuvası Koordinasyon Konseyi vardı. Sırada yürütme işlerinden sorumlu, çalışkan bir grup olan Silah Konseyi ve konsey çatısı altında büyüyen komiteler vardı. Operasyon komitesi hem gece devriyeleri ve teftişler gibi pratik görevlerden hem de iletişim, telsiz kodları, askeri taktikler ve silah kullanımı gibi eğitim kampları ve dersleri düzenlemekten sorumluydu. Büyükelçilik konutu ve deponun bodrum katına dağılmış odalarda bulunan Rehine İşleri Komitesi, rehinelere dışarıdan herhangi bir zarar gelmemesini ve büyükelçilik içinde herhangi bir tehlike oluşmamasını sağlıyordu. Ayrıca rehinelerin intihar etmemesini sağlıyorlardı. Belgeler Komitesi tüm zamanını belgeler üzerinde harcıyordu ve üyeleri her kod adını dikkatlice çıkarmak için büyüteçlerle kelimelerin üzerine eğiliyordu. Hizmetler Komitesi ayrıca İmam Yolu öğrencilerinin iç ihtiyaçlarını karşılamaktan da sorumluydu. Öğrencilerin yemeklerini her gün devrim muhafızları mutfağından alıp farklı bölümlere ve binalara dağıtıyorlardı. Rehinelerin yemekleri çeşitlilik gösteriyordu. Büyükelçilikteki Pakistanlı aşçı rehineler için yemek hazırlıyordu. Bilgi ve Propaganda Komitesi ayrıca işgal süreci ve İran-Amerika ilişkileriyle ilgili tüm haber ve bilgileri yerli ve yabancı medyadan toplamaktan da sorumluydu. İmam hattını takip eden öğrencilerin çok sayıda duyuru, poster, risale ve broşürünün daktilo ile yazılması, basılması ve yayımlanması ve hatta çeşitli sergilerin düzenlenmesi de bu bölümün görevleri arasındaydı. Daha sonra casusluk yuvasından derlenen belgelerin ve ifşa kitaplarının basımı bu bölümün görevleri arasına eklendi. Böylesine hacimli bir çalışmanın yanı sıra iyi edebiyata sahip öğrenciler bu bölümdeki büyükelçilikte konuşma yapmaya, farklı günlerde büyükelçilik muhafız kulübesinin çatısında görünmeye ve büyükelçilik önündeki miting ve göstericilere konuşma yapmaya davet ediliyordu. Daha sonra Halkın Mücahitleri Örgütü grubu tarafından şehit edilen bu konuşmacılardan biri de Mehdi Recep Beygi'ydi. Aynı zamanda Kurtuluş Hareketleri toplantısında İmam Hatı öğrencilerin temsilcisiydi. Halkla İlişkiler Komitesi de gazetecilerin soruları arasında hazır bulunarak casusluk yuvası haberlerinin dünyaya duyurulmasını sağlıyordu. İmamın yolunu izleyen öğrenciler dünyanın öbür ucunda Beyaz Saray'ın üst katlarında Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinin kalbinde kağıt üzerinde yeni planlar çizerken yoğun bir endişe hakimdi. Hicri Şemsi 15 Aban 1358 tarihinde Amerika Başkanı Jimmy Carter yönetiminden üst düzey güvenlik, siyasi ve askeri yetkililerle kalın perdeleri ve loş ışıklarıyla resmi bir idari toplantıdan çok bir savaş odasını andıran bir odada bir araya geldi. Bu tarihi toplantıya Jimmy Carter, Walter Mondale, Cyrus Vance, Harold Brown, David Jones, Hamilton Jordan, Judy Powell ve Gary Sick katıldı. Ve Sick'in daha sonra anlattığı gibi bu devrimci İran'a karşı resmi bir politika formüle etme yönündeki ilk ciddi Amerikan girişimiydi. Toplantının sonunda Carter, İran'la yüzleşmek için iki paralel ve tamamlayıcı strateji onayladı. Biri yumuşak, diğeri sert. Yumuşak stratejide Carter, İran devriminin liderlerini rehineleri serbest bırakmaya ikna etmek için diplomatik, ekonomik ve medya araçlarının kullanılmasını önerdi. Ancak bu işe yaramazsa askeri operasyon stratejisi devreye girecekti. Bu operasyon iki plan içeriyordu. Birincisi rehine kurtarma operasyonu, ikincisi rehinelere zarar verilmesi durumunda askeri misilleme. Bu planlar gizli, kesin ve askeri düzeyde zayiatla gerçekleştirilecekti. Resmi Beyaz Saray toplantılarında bile askeri konular yalnızca oturum sonunda sınırlı sayıda seçilmiş yetkilinin katılımıyla görüşülüyordu. Bu kararlarla eş zamanlı olarak Amerikan siyasi ve diplomatik stratejisinin çıkarları hızla dönmeye başladı. Dışişleri Bakanlığı'nın İran İşleri Sorumlusu Henry Pratt aynı gün Ayetullah Behişti ile temasa geçti. Mesajı açıktı. Amerika Birleşik Devletleri iki tanınmış Amerikalı ismi müzakereler için İran'a göndermek istiyordu. Eski başsavcı ve Şah rejimini eleştiren Ramsey Clark ve o dönem Senato İstihbarat Komitesi Başkanı olan William Miller. Amaçları yalnızca Carter'in mesajını iletmek değil, aynı zamanda İmam Hümeyni ile doğrudan müzakerelerin kapısını açmak. Devrim liderine iletmeleri gereken mektup aynı gün Hicri Şemsi 15 Aban'da yazıldı. Carter tarafından imzalandı ve Cyrus Vance tarafından incelendi. Kibar, diplomatik ve görünüşte saygılı bir metin. Ayetullah Hümeyni, Devrim Konseyi'nin isteği doğrultusunda iki önemli Amerikalı isim olan Ramsey Clark ve Bay William Miller'den bu mektubu size iletmelerini ve sizinle veya atadığınız kişilerle Tahran'daki durumu ve iki ülke arasındaki çeşitli meseleleri görüşmelerini rica ediyorum. gözaltındaki Amerikalı insani nedenlerle ve uluslararası hukuka dayanarak serbest bırakmanızı ve İran topraklarından zarar görmeden ayrılmalarına izin vermenizi rica ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri, İran halkıyla saygılı, eşit ve dostane ilişkiler sürdürmeyi amaçlamaktadır. Saygılarımla Jimmy Carter. Ancak Carter'in temsilcilerini taşıyan uçak, Türkiye Havalimanı'na varmadan önce bir NBC muhabiri, Washington'un Tahran ile iletişime geçme girişimini ve Amerikalıların haberin yayımlanmasını engelleme çabalarının başarısız olduğunu açıkladı. Birkaç saat sonra İmam Hümeyni'nin yanıtı yayımlandı. Kısa, net ve cesurca bir mesajdı. Ne Bismillah ile başlıyordu ne de bir zarfa sarılıydı. Seyyid Ahmet Hümeyni'nin Tevbe suresine benzettiği mesaj tam bir ret ve güvensizlik işaretiydi. İmamın Allah'ın adıyla başlamayan tek mesajı buydu. Mesajda şöyle yazıyordu. Görünüşe göre Carter'in özel temsilcileri kuma gelip benimle görüşmek üzere İran'a doğru yola çıkmışlar. Şunu belirtmeyi gerekli görüyorum. Birincisi, İslam Devrim Konseyi üyelerinden hiçbirinin onlarla görüşme hakkı yoktur. İkincisi, sorumlu yetkililerden hiçbiri onlarla görüşmemelidir. Üçüncüsü, benimle görüşmek hiçbir koşulda mümkün değildir. Amerika, İran halkının bir numaralı düşmanı olan Devrik Şah'ı teslim eder ve hareketimize karşı casusluk yapmayı bırakırsa, halkın yararına olacak bazı ilişkileri müzakere etmenin yolu açık olacaktır. Mesaj açıktı. Carter'in elçilerinin İran'a girme hakkı yoktu. Washington'un gizli görevi daha başlamadan sona ermişti. Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliği hala imamın çizgisini izleyen öğrencilerle doluydu ve İran'ın Beyaz Saray'a olan güvensizliğinin oluşturduğu yüksek duvar her geçen gün daha da yükseliyordu. O andan itibaren Carter ve ekibi yalnızca uluslararası bir krizle değil, aynı zamanda bir zaman oyunuyla da karşı karşıyaydı. Seçimlerin ve küresel diplomasinin kaderini her an değiştirebilecek bir kriz. Değerli dostlar, Roosevelt Caddesi İstasyonu podcast'inin başka bir bölümünün sonuna geldik. İran'ın Amerikan medya, finans ve askeri imparatorluğuyla tam kapsamlı çatışmasının öyküsü. Bir sonraki bölümde Amerikalıların diğer eylemlerini ele alacağız. Bu öyküyü ilginç bulduysanız bizimle kalın, başkalarına tanıtın ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Belki de sizin yardımınızla tarihin bu karmaşık döneminin daha eksiksiz bir resmini çizebiliriz. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.